Ayrım 25.
Müstesna bir zekanın bütün fırsatları sabır ve soğukkanlılıkla kollamasını ve kullanmasını bilen taktikleri önünde herkes sürüklenip gider. Belli başlı arkadaşlarından hiçbirine ikincilik muamelesinin ağırlığını hissettirmez. Fakat daima birinci olarak kalmayı da bilir. Basit çete reislerine, milli kuvvetlerin başında bulunanlara, rütbe ve şahsiyet farkına bakmaksızın kahraman saygısı gösterir. Halka karşı apaçık zulümlerini bile durdurmak için boşuna gidecek müdahalelerde bulunmaz ve sergerderleri huylandırmak istemez. Büyük kararlarda geç kalmamak kadar erken davranmamak da liderlik dehasının büyük bir vasfıdır. Daima tam vaktini seçer. Bu vakit öyle seçilmiştir ki bir gün önce kimsenin hatırından geçmeyen şeyler bir gün sonra gerçekleşiverir. Herkes şaşırır. Kimse dayatma denemesinde bulunamaz. Bu lider, orta ve küçük adamların belki bir takım haklı şartlar içinde kendileriyle bir görmeye razı olup olmamakta duraksadıkları bir büyük adamdır. Çetelere milli kuvvetler ve kıtalara komuta edenler arasında emir verilecek askerleri olmak bakımından en zayıfı odur. Komutanlardan kendisini çekemeyenler de vatanseverdirler. Şahsi hırs ve rakiplik yüzünden davayı çürütmek hiçbirinin aklından geçmez. Hiçbirinde çeteci etemin binde bir soysuzluğu yoktur. Nihayet kızarlar, tartışır, bakalım der, bırakırlar. Bu notlarımı Mustafa Kemal'in devrim atılışlarını anlattığım zaman hatırlayacaksınız. Fakat o devirdeki Mustafa Kemal, 19 Mayıs'la Zafer arasında geçen devrin Mustafa Kemal'i yanında insana çok daha kolay hissini verir. Türkiye'yi 1919-1921 krizleri içinden sıyırıp çıkarmak bir dev işidir. Birinci Dünya Harbi'ni kazanan büyük devletler yer yer ayaklanmalarla Anadolu'nun birçok vilayetler halkı, daha sonra bu isyanları bastıran milli kuvvetler, zaman zaman meclis ve arkadaşları ya onun karşısına geçmişler yahut onunla uyuşamamışlardır. Hepsini ve her şeyi idare etti. İradesinin insana şaşkınlık verecek bir eğilip bükülme kabiliyeti vardı. Onda politikacı kahramanı korur, kahraman politikacıyı kurtarırdı. Öyle şartlar içinde Mustafa Kemal'in yaptığını yapabilecek cesarette demiyorum, belki ondan gözü pekler vardı, azminde demiyorum, belki onun kadar azimli olanları vardı, bilgide demiyorum, şüphesiz ondan daha bilgili olanları vardı. Fakat 40 yıllık ömrümde onun liderlik dehasında hiç kimseyi tanımadım. Mustafa Kemal anasından tam gününde ve saatinde doğmuştu. 16 Mart'tan sonra vatansever ve milliyetçilerden çoğu Mustafa Kemal'e bağlanmıştır. Bazıları sadece umutsuz düşmüşlerdir. Mesela Fransız generali İstanbul'a girdiği zaman kara gün fıkrasını yazdığı için kurşuna dizilmekten güç kurtulan Süleyman Nazif Malta'da ordu komutanı Yakup Şevki Paşa'ya yukarıda anlattığım üzere "Sınırları nehirler çizer, en doğrusu da budur. Paşam ben Diyarbakırlıyım, siz Harputlusunuz. Bu iki şehir de Fırat ve Dicle nehirleri içindeki bölgededir. Siz de ben de Iraklı olarak Bağdat hükümetine katılmalıyız. Osmanlı İmparatorluğundan umut yoktur. Başımızın çaresine bakalım der. Aynı Süleyman Nazif ilk defa İstanbul'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Vevat Dursunoğlu'nun deyimiyle ruhi muharrikiydi. Bu dava için çıkacak gazetenin sorumluluğunu o üstüne almıştı. Bazıları bütün nitelikleriyle haindirler. Düşmandan para ve nimet dilencisidirler. Adları anılmaya değmez. Bir kısmı İngilizlere sığınmaktan başka çare olmadığı ve Anadolu dayatışı İngiliz yardımından bizi yoksun edeceği için hainlik denebilecek davranışlarda bulunmuşlardır. Başta Vahidüddin vardır. Ona göre İngilizlerce Mustafa Kemal ve yanındakiler heyeti katil edendirler. yani Hristiyan öldürücüleri. Onlar tenkil olunmadıkça Türkiye İngiltere'den yardım bekleyemez. Mesela Yunan taarruzu olduğu vakit 4. Damat Ferit kabinesinin adliye nazırı gazetecilere şu demeci verir. Hükümetimiz Yunan ordusu tarafından yapılan harekatı protesto etmeyecek midir? Hükümetimiz Mustafa Kemal'i resmen mahkum etmiş ve hilafetle vatana hain olduğunu ilan eylemiştir. Binaenaleyh vazifesi asilere layık oldukları cezayı vermekti. O halde kendi programımıza dahil bulunan bir hareketi neye protesto etmeli? Bu harekat mühim güçlüklerle karşılanacak mıdır? Hayır, Mustafa Kemal ordusu öteden beriden toplanmış haydutlardan, sabıkalılardan mürekkep, teşkilatsız, inzibatsız bir ordudur. Fikrinizce harekat uzun sürecek mi? Asker değilim, fakat intibağım şu merkezdedir ki, General Paros Kevopulos'un ordusu, şimdi sürat ve şiddetle harekata devam ederek birkaç hafta içinde Ankara surları önünde bulunacaktır. Ama bütün İstanbul bu değildir. Canlarını ortaya atan asker ve sivil milliyetçiler, MM grubu ve karakol cemiyeti gibi komiteler kurup, Anadolu'ya gerek adam gerek silah kaçırmak işine koyulmuşlardır. Bir defa Gülhane Parkı'nda Türk kadınlarına saldıran 3 Fransız eri öldürüp kaçanlar karakolun fedaileriydi. İngiliz yüzbaşısı Armstoris yazdığı kitapta der ki, İstanbul silah ve mühimmat depolarından kaçakçılık yapıldığını öğrenmiştik. Nöbetçileri tuttuk, küçük subayları hapsettik, önleyemedik. Ben Haliç'teki büyük silah deposunda bir yana saklanarak durumu incelemeye karar verdim. Geceleyin Türkler gene geldiler. Barut mahzenlerinde rahat rahat sigara içiyorlar, birkaç tahta kırarak ateş yakıyor ve yemek pişiriyorlardı. Patlayıcı maddeleri hiç çekinmeyerek taşıyorlardı. Kaçakçılık devam etti. Matbaaya çok defa arkadaşlardan daha önce gelirdim. O sabah Saraçhane başındaki evimden Baba Ali'ye kadar caddeler ve yollar sessizlik içindeydi. Kimseyle konuşmadığımdan ne olup bittiğini bilmiyordum. Yalnız caddeden bir zenci birliğinin geçişine mana verememiştim. Akşamın kapısından girince avlunun sağındaki odaya uğradım. Burası Kazım Şinasi'nin bürosuydu. Bir iki arkadaş haberiniz yok mu diye sordu. Neden? İngilizler İstanbul'u işgal ettiler. Birkaç günden beri ajanslar İtilaf devletleri arasında İstanbul meselesi konuşulduğunu haber vermekteydiler. Türkleri İstanbul'da bırakıp bırakmamak, ikide bir tehdit olarak ortaya atıldığı için pek de umursamamıştık. Hemen bir iskemleye yığılıvermiştim. Haber benim üstümde, İstanbul'u bizden aldılar manasına geldi. Bir müddet sonra Şehzade Karakolu faciasına, İngilizlerin bazı devlet dairelerine yerleştiklerine dair havadisler arasında kendimizi toparlamaya vakit bulmadan bir İngiliz subayı ile İngiliz üniformalı bir Ermeni tercüman odaya girdi. Subay siz kimsiniz diye sordu. Tutuklanacağımı sanıyordum. İlk önce kimliğimi gizlemek hatırımdan geçti. Bir faydası olmadığını düşünerek gazetenin yazı işlerine bakan sorumlu olduğumu ve adımı söyledim. Hemen cebinden bir kağıt çıkararak, ''Şimdi bunu dizdireceksiniz, gazeteye basacaksınız, o zamana kadar burada kalacağız.'' dedi. Uzattığı kağıt İstanbul'un işgali bildirisiydi. ''Hiçbir yerini değiştirmeyeceksiniz.'' diyordu. Bildiri öyle yazılmıştı ki bu işgalin sebebi Türklerin suçları olduğunu sayıp dökenler, bizim hükümet midir, işgal makamları mıydı belli değildi. Bildirideki muharebe sözünün tam Ermeni şivesiyle mahrebe yazıldığı dikkatime çarptı. Mürettiphaneye götürdüğüm vakit baş diziciye usulca sakın bu kelimeyi düzeltmeyiniz dedim. Tek başarımız bu kelimeyi olduğu gibi basarak işgal bildirisinin yabancı kaleminden çıkma ve Ermeni şivesiyle Türkçe'ye çevrilme olduğunu akşam okurlarına anlatmaktı. Mürettiphane ve matbaa gazete çıkıncaya kadar İngiliz işgali altında kalacaktı. Arkadaşlarla ne yapabiliriz diye düşündük. Baba Ali bitişiğimizdeydi. Birimiz oraya gitti. Toplantı halinde bulunan Nazırlar Meclisi'ne haber yollayarak gazetede geçenleri anlattı. Bildiriyi yayınlatmamak onların elinde değildi. Düşünmüşler taşınmışlar, hükümet adına da kısa bir resmi tebliğde bulunmaya karar vermişler. Tebliğ geldi, hiç olmazsa halk efkarını herhangi bir şüpheye düşmekten koruyucu bir belgeydi. İngiliz subayı kendi getirdiği yazının başa konacağını söyledi. Hükümet tebliğinin de onun sol tarafındaki sütunlara konması için güçlükle izin aldık. İlk önce altta bir köşeye sıkıştırılmasını istiyordu. Gazete öyle çıktı. Geç vakte kadar gelip gidenlerden işgalin bin türlü acı vakalarını öğreniyorduk. Yazı odaları üst katta denize karşıydı. Limandaki zırhlılarda bir ateşe tutma hazırlığı görüyorduk. İçlerinden birini Galata rıhtımına yanaştırmışlardı. Merkez-i Umumi'den tanıdığım Cafer de, işte o gün bizden haber almaya geldi, pek vatansever bir Rumeli delikanlısıydı. Bitkin bir haldeydi. Sigara paketimi uzatırım, of der. İkram ettiğim kahveyi getirirler, of der. Bir müddet sonra gözleri yaşararak bana limana giren İngiliz gemilerini gösterdi. Hepsinin topları havaya dikilmişti. Zafer Osmanlı İmparatorluğu'nu yere serenlerin zaferi, padişahın oturduğu Dolmabahçe Sarayı'nın biraz açığına demirlemişti. O pençe, derin ve onulmaz acı pençesi bütün tırnaklarını boğazımıza geçirmişti. Kımıldamıyorduk. Bir aralık Cafer'in gözleri kurudu. İki yumruğunu pencereden zafer filosuna doğru sıkarak, "Biz size gösteririz," dedi. Kuvayi Milliye işte bu sıkılmış yumruktan ibaretti. Arkadaşlarımızdan yaşlı bir efendinin sabah kılığıyla penceresinde otururken bir düşman birliğinin geçtiğini görünce yüreğine inip öldüğünü haber aldım. İstanbul'un binlerce yüreği böyle bir inmenin hasretlisiydi. Daha sonra eğer uslanırsak ve serkeşlikten vazgeçersek, İstanbul'un gene Türkiye başkenti olacağına dair bazı telgraflar geldi. Türklerin büsbütün İstanbul'dan atılmasını teklif eden birine Lloyd George şu cevabı veriyordu. Türkleri kolayca Hristiyan öldüremeyecekleri bir yerden çıkarıp, öldürüşler yapabilecekleri yerlere mi gönderelim? Türk hükümeti İngiliz toplarının tehdidi altında kalmalıdır. Dolmabahçe'de oturan Zillullah-ı Filalem daha şimdiden bu topların gölgesindeydi. Eski politikacılardan tutulanlar İngiliz sürgünlerine götürülmekte, tutulmayanlar Anadolu'ya kaçmaktaydılar. Gazeteler müttefikler arası sansürün elinde büsbütün söndü. Ağlamaya bile izin alamıyorduk. Dosyalarımda o günlerden kalan bir yazımın başlangıcı şu. Bu sene bile bahar geliyor. Bu sene bile bahçelerimizdeki ağaçlar kar beyaz çiçekler döktü. Kanuni Süleyman eyyamında da bahar böyle gelmez miydi? Fatih ordusu Bizans'ı kuşattığı zaman sur diplerinde ve Topkapı kırlarında açan çiçekler de böyle değil miydi? Nisan haftasında padişah yeniden damat Ferit'i hükümet başına geçirdi. 11 Nisan'da meşhur Fetavai Şerife çıktı. Bu fetvalara göre Mustafa Kemal'in emri altında vuruşanlar ve ölenler şehit olmayacaklardı. Kuvayi Milliye'ye karşı cihat ilan edilmekteydi. Padişahın çetecisi Aznavur'un haydutları Kuvayi Muhammediye adı almışlardı. Bütün halk Anadolu'da ve her yerde din adına Mustafa Kemal'e isyan etmeye ve padişah itaatine girmeye davet olunmaktaydı. bu fetvaların gerçekte sadece Vahdettin'in hali fetvaları değil, padişahlığın ve halifeliğin tarihine nihayet veren fetvalar olduğu o zaman hatıra gelir miydi? Dipnot, hali, tahttan indirme. İtilaf devletleri Mayıs ayında Sevr Antlaşması'nı tebliğ ettiler. Bu antlaşmanın imzalanıp imzalanmaması için toplanan saltanat şurasında yalnız bir kişi müstenkif kalabildi. O da topçu Feriki Rıza Paşa'ydı. Yunan ordusu büyük taarruzunu yaparak Bursa'ya kadar geldi. Birçoklarında gene Anadolu dayatışının sönmekte olduğu hissi vardı. Armstrong İstanbul hatıralarını yazdığı kitabında telgrafın icat edilmiş olduğuna esef eder. Çünkü İstanbul'da bulunan İngilizler Anadolu dayatışının kolayca yenilebilecek çete kuvvetlerinden ibaret olduğu zamanlar hemen ellerinde bulunan kıtaları gönderip hareketi durdurmaya karar vermişler. Armstrong'a göre eğer telgraf icat edilmeyip de eski devirlerde olduğu gibi mahalli İngiliz görevlileri içlerinde bulundukları şartlara göre karar vermek ve kararları uygulamak yetkisinde olsalardı Anadolu işini halletmek o kadar güç olmayacaktı. Fakat İngiltere'de ruh hali o kadar değişmiş ve herkes silahlı maceralardan o kadar nefret etmişti ki fikirlerini bir türlü Londra'ya kabul ettirememişler. Neden sonra Anadolu'ya karşı bir hareket yapılması yeniden düşünülmüşse de o kadar büyük bir kuvvete ihtiyaç varmış gibi teşebbüs edememişler. Anadolu dayatış hareketinin tutunmasında ve kuvvetlenmesinde Mustafa Kemal ve teşkilatını önemsiz göstermeye ve müttefiklere padişah taraftarlarının nihayet hepsini ortadan kaldıracağı inanışı vermeye çalışan Hürriyet ve İtilafçıların da yardımı olmuştur. Bunlar eğer Mustafa Kemal ve teşkilatının nüfuzlu ve köklü olduğuna hükmederlerse, İngilizlerin kendilerinden yüz çevirip onlarla işbirliği edeceklerinden korkmuşlardır. Yıllarca sonra çıkan kitabında Armstrong, bakınız o günler üzerine neler yazar. Padişahın lehinde bulunmak bize göre en sağlam siyasetti. Meşru hükümeti temsil ettikten başka müttefiklerin emirlerini yapmaya hazırdı. Damat Ferit bambaşka bir tipti. İnatçı, cüretkar ve akılsız bir adamdı. Kürt kanı ile karışık bir Arnavut olan Damat Ferit'in ruhu, kan güdenlerin bütün düşmanlığını taşımaktaydı. Bu bir kabile adamıydı. Malta sürgünlerinin bir kısmı Damat Ferit'in ricasıyla tevkif olunmuşlardır. Damat Ferit Kürtleri de ayaklandırmak için teşebbüs etti. Sevr muahedesinden sonra Türkler memleketlerini kurtarmak için birleşmişlerdi. Padişahın avenesi bunların dışındaydı. Her kıymetli Türk milliyetperverdi. Sarayın ve Baba Ali'nin yüzüne gülen düşmanının içi de işte buydu. Bir hikaye. Sadece mütarekedeki İstanbul havasını size teneffüs ettirebilmek için başımdan geçen bir vakayı hikaye edeceğim. Ramazan ayıydı. Büyükada'da oturuyordum. Bir sabah vapurdan köprüye çıktığım vakit, Anadolu ile gizli temaslarda bulunan ve bu görevle Harbiye nezaretinde kalan 4. Ordu Karargahı'ndan tanıştığımız bir yüzbaşı bana doğru geldi. İngilizler senin de ismini hükümete verdiler. Tevkif edileceksin. Anadolu'ya kaçmanı düşündük dedi. Nasıl gidebilirim? Bir ticaret yazıhanesinde bu işlerle uğraşan Tolçalı Süleyman Bey'in adresini vererek, Süleyman Bey'i gör o sana söyler dedi. Tolçalı Süleyman eski bir ittihatçıydı. Kendisini ben de tanırdım. Gidip gördüm. Cumartesi günü Üsküdar'da bir adrese gidecek, teşkilat adamlarıyla buluşacaktım. Tolçalı Süleyman kendilerine hemen haber verecekti. Onlar beni de bir kafileye katarak kaçıracaklardı. Nikahlanmak üzere olduğumdan kendi kendime daha öteki cumartesiye kalmanın bir sakıncası olmayacağına karar verdim. önümüzdeki cumartesinin son fırsat olduğunu nereden keşfedebilirdim? Meğer o hafta İngilizler teşkilatın bulunduğu yere haber almışlar, basmışlar ve yol kapanmış. Fakat ben de iyi ki tutulmuş ve hapsedilmiştim. Neden sonra teşkilatta bulunan arkadaşlardan biri demişti ki, ''İhtilal zamanıdır bu. Herkes herkesten şüphe eder. Biz de haber verdikleri halde senin gelmediğini, İngilizler tam o gün baskın yapıp yolu kapayınca, doğrusu kendini kurtarmak için bizi ele verdin diye vehimlenmiştik. Yakalandığını duyunca ferahladık. Geceyi Büyükada'da geçiren Yakup Kadri ile beraber sabah vapuruna yetişmek üzere iskeleye iniyorduk. Karakolun önünde iki kişinin ceketlerini telaşla arkalarına geçirerek peşimize düşmelerinden biraz huylandım. Bunlar beni takip etmek üzere bir akşam önce adaya gönderilmişler. Köprüye çıktık, yürüye yürüye Baba Ali yokuşunu tırmandık. Yakup kapı komşumuz İktam gazetesine girdi. Ben de akşamın üst katındaki odama çıktım. Aradan pek az geçti. Hademe polis müdürlüğünden bir sivil memurun beni aradığını haber verdi. Odama almasını söyledim. Geldi. Sizi polis müdürlüğünden istiyorlar dedi. O vakit polis müdürü Arnavut diye lakaplanan meşhur Tahsin'di. Yanına bile çıkarmadılar. Merkez kumandanlığına gideceksiniz dediler. İkileşen sivil polisle beraber bir atlı arabaya bindik. Beyazıt'ta Harbiye Nezareti giriş köşklerinin sağındaki merkez kumandanına gittim. Sofa'da ilk karşılaştığım subay, o vakitler merkez komutanı Emin Paşa'nın muavinliğini yapan Müfit Özdeş, sonradan Kırşehir mebusuydu. Müfit Bey'i biz Türkçü bilirdik. Yanıma sokularak, ''Sorma Falih'' dedi. ''Seni tutacaklarını dün geç vakit öğrendim. Fakat bir yolunu bulup haber yollayamadım.'' Büyükçe bir odada bir köşeye iliştim. Galiba bekleme salonuydu. Bir aralık Kiraz Hamdi Paşa içeri girdi, oturdu. Ağız yoklama kabilinden benimle konuştu. Biraz geçince tutulmuş olduğumu öğrendim. İttihatçıların emekliye ayırdığı, itilafçıların yeniden hizmete aldığı yaşlıca bir subay, ''Buyurun gideceğiz.'' dedi. ''Nereye?'' ''Önce İstanbul'daki evinize.''